Ayrım 24. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Sayfa 330. İki Mermi ve İki Ok. Brulesio. Konuşan benim. Henry Crowdog. Henry, öten köpek. Size anlatayım. Büyük babam ilk Crowdog bu ismi nasıl almış? Güney Dakota'da. Bugünkü adı Sedir Vadisi olan Hantepahawakan'a saldırı düzenlemek üzere olan bir reismiş. Saldırıya başlamadan evvel bir düşüyormuş. Ona kutsal at gücü tozu veren beyaz bir at görmüş bulutların arasında. Bunun üzerine tayı bir Şuhunkaka, Duzahan grubunun en hızlı atı olmuş. Ama bütün güç bundan ibaret değilmiş. Reis Şunk Manitu'nun çakalın da sesini duymuş. O benim işte demiş. Bunun üzerine atı kulaklarını dikmiş ve reisin başındaki iki kartal tüyünün arasından bir yel ıslık çalarak esmiş. Tüyler dile gelerek ona, o karşıdaki dağın tepesinde iki ağacın arasında dikilmekte olan bir adam var, demiş. Reis ve adamları kollarını kaldırıp sallayan ve sonra da ortadan kayboluveren adamı net olarak görmüşler. Reis, biri kuzeye, diğeri güneye olmak üzere iki iş sürücü yollamış peşinden ama adamlar elleri boş dönmüşler. Reis, dağın başında duran o adam bir vanagi, bir hayalet olmalı, demiş. Bizi uyarmak istedi ama acaba uyarmak istediği şey neydi bilemiyorum. Ben saldırıya hazırlanmakta olan bir reisim ve hayaletlerle falan uğraşacak halim yok. Böylece atlarını sürmüşler ve bir ırmak kenarına gelmişler. Reis burada kamp kurmaya karar vermiş çünkü düşman geldiğinde ırmak kenarı sayesinde etraflarını sarması olanaksız olurmuş. Gece boyunca reis çakalın dört kere uluduğunu duymuş. Şunk Manitu ona başınıza çok kötü bir iş gelecek diyormuş. Reis olanı biteni anlatmış ve cengaverlerini bir araya toplamış. Aralarında birkaç tokala ve Kit Fox savaşçısı varmış. Cesur, yüreklilik dolu bir şarkı söylemişler. Ben bir Fox savaşçısıyım. Ölümüm kaçınılmaz. Ben çoktan canımdan vazgeçmişim. Yüreklilik isteyen, tehlikeli bir şeyler yapmak istiyor canım. Suratlarını siyaha boyamışlar. Kendilerini kutsamışlar. Savaşmayı ve ölmeyi hazırlamışlar kendilerini. Bir erkeğin canını vereceği en uygun gün demişler. Şafakta düşman saldırıya geçmiş. Aralarında bir mavi ceketlini yönettiği bir takım beyaz göçmenler, Vasishukular ve onlara arka çıkan bir sürü Krov iz sürücü ve Absoraka. Aralarında bir mavi ceketlinin yönettiği bir takım beyaz göçmenler, Vasishukular ve onlara arka çıkan bir sürü Krov iz sürücü ve Absoraka savaşçısı varmış. Kızılderililerle savaşan, beyazlara yardım eden Kızılderililer ha? Vay anasını, inanılacak şey değilmiş bu. Ancak reisin grubunda birçok ünlü cengaver varmış. Aralarında aynı ata binmekte olan iki beyaz askeri tek mermiyle devirerek bu adı alan Numpa Kappa, Two Strikes, bir vuruşta iki varmış. Kills in Water, suyun içinde öldüren, Hollow Horn Bjorn, oyuk boynuzayın oğlu ve Kills in Sight, gördüğünde vurup indiren de aralarındaymış. Krovlu iki keşifçi Kills in Sight'ı yaralayıp altındaki atını öldürmüşler. Reis deli gibi onun yanına koşmuş, hainleri öldürmüş. Onların üzerinde ilk düştüğünü ispat ettikten sonra Kills in Sight'ı kendi hızlı atının üzerine koymuş. Kills in Sight, üzerine tutunduğu atı kırbaçlayınca hayvan ok gibi ileri fırlamış. At o kadar hızlıymış ki düşmanların hiçbiri ona yetişememiş ve üstündeki biricisini sağ salim evine ulaştırmış. Artık yayan kalmış olan reis, binecek süvarisiz bir krov atı bakınırken biri köprücü kemiğinin hemen altında göğsüne, diğeri ise böğrüne saplanan iki düşman oku yemiş. İkinci ok ta sağrısına kadar işlemiş. Elleriyle okları kırarken, kendileri de yaralanmış olmalarına rağmen Hollow Horn Bjorn oğlu ile gruptan bir başka iki kişi yardımına koşmuşlar. Atları da en az bir ok yemiş durumdaymış. Reis onlara, beni boş verin, fena yaralandım, benden umut yok, siz kendinizi kurtarın, demiş. Onlar gene de binicisi düşmüş bir at ele geçirip, reisi onun üstüne yerleştirerek gücünü topla, dayan demişler. Derken Absarokalar ve beyazlardan bazıları arılar gibi üstlerini üşüşünce aralarından sıvışmaları bayağı zor olmuş. Sayıca kendilerinin üstün düşmana karşı canlarını kurtarmak için çarpışırken reislerini gözden yitirmişler. Onun öldürülmüş olabileceğini düşünerek başlarına gelen kötü şeyleri sineye çekerek köylerine geri dönmüşler. Aslında reis atını sürmeye devam etmişmiş ama çok fazla kan kaybettiğinden atından aşağı düşmüş. Acılar içinde, karların içinde yatarken ölüm şarkısını söylemekte bayağı bir zorluk çekmiş. Ortalıkta ne düşman ne de dost varmış. Tek başına yapayalnızmış. Ansızın çakallar çıka gelmiş. Hırıldamaları sevecenlik doluymuş. Biz seni biliyoruz demişler ve bütün gece boyunca her iki tarafında yatarak onu sıcacık tutmuşlar. Yüzündeki kanları yalamışlar. Gücünü toplasın diye ona geyik eti yedirmişler ve okların açtığı yaralara sürmesini söyleyerek ona kutsal büyülü ilaçlar vermişler. İlaçlar yaralarını öyle yumuşatmış ki okların başlarını ve kalan parçaları rahatlıkla çekip çıkartıvermiş. Büyülü ilaçlar yaralarını iyileştiriverirken verdikleri et gücünü toplamasını sağlamış. Yürüyebilecek kadar iyileştiğinde bir karga çıka gelmiş ve ona evine kadar rehberlik etmiş. Bütün insanlar onu görmekten ve anlattıklarından şaşkına dönmüşler. Reis iyileştikten bir süre sonra tek başına çıktığı av sırasında bir grup Pahani savaşçısı tarafından tuzağa düşürülmüş. Bu düşmanların ateşli silahları varmış ve reis biri koluna, diğeri ise kaburgalarını olmak üzere iki mermi yemiş vücuduna. İkinci mermi akciğerlerine dokunduğundan o günden sonra az da olsa hep nefes alma zorluğu çekmiş. Hızlı atının sayesinde Pahanislerden kaçıp güvenli bir uzaklığa varmayı başarmış ama daha fazla ileri gidememiş. Atından inip boylu boyunca yere uzanmış. Kendi kendine bu sefer sonum geldi galiba demiş. Ama iki çakal yanlarında et ve kurşun yarasına iyi gelen merhemle tekrar çıka gelmiş ve az da olsa gücünü toplayana dek 4 gün boyunca onu sıcak tutup yaralarını otamışlar. Ve gene karga uçarak gelmiş ve düşmanın yakınlarda olduğunu ikaz ederek adamı kollarken onu alıp atının kaçıp kaybolduğu yere götürmüş. Böylece reis bir kez daha ölüm yolundan geri dönmüş. Bunun üzerine biz onun boyun derisinden kendisine bir kalkan yapmış ve kutsal yönergeleri kullanarak bunun üzerine iki ok kafası ve mermileri temsilen de iki daire çizmiş. Bu onun Votavesi, koruyucu kabuğu imiş. Çünkü o 4 ölümcül yaradan ve kalkanı yaptıktan sonra bir daha hiçbir yara almamış, hiçbir şey onu incitememiş. Ve sonra da son ünvanını da almış. Ona Kangi Shunka, Crow Coyote, Uluyan Çakal adını takmışlar. Ama daha sonraları beyaz nüfus kayıtçıları bunu yanlış anlayarak onun adını Crow Dog, Uluyan Köpek olarak kaydetmişler. Bu tür bir isme siz de karşı gelirdiniz herhalde. South Dakota, Rosebud Kızılderili yerleşim bölgesinde 1969 yılında Henry Crow Dog tarafından anlatılmış, Richard Erdos tarafından kaleme alınmıştır. Bir Cheyenne battaniyesi, Pawnee. Cheyenne'ler diğer Kızılderililer gibi kamptan uzaklaştıklarında birbirleriyle konuşmazlar. Bir adam köyü terk edip bir dağın tepesinde tek başına dikildiğinde ya da oturduğunda bu belki tefekküre dalmak, belki de dua etmek için yalnız kalmak istediği anlamına gelir. Hiç kimse yanına gitmez, onunla konuşmaz. Bir zamanlar Cheyenne kampına doğru savaş yoluna çıkmış bir Pawnee delikanlısı varmış. Nasıl olmuşsa bir Cheyenne battaniyesi ele geçirmişmiş. Kampın dibine kadar sokulup gizlenmiş ve beklemeye başlamış. İkinci vaktine doğru gizlendiği yerden çıkarak köye hakim bir tepeye tırmanmış. Bir tek gözleri görünecek şekilde kendisini baştan aşağıya Cheyenne battaniyesine sarıp sarmalamış. Hiç ses çıkarmadan 1-2 saat boyunca kampı gözleyip durmuş. Köyün erkekleri bazıları arkalarında üzerleri et yığılı yük beygirlerini çekerek bizon avından köye dönmeye başlamışlar. Avcılardan biri et yığılı bir beygire binmiş ve arkasında da et yüklü bir beygiri ve kara benekli binek atını çekiyormuş. Koşu atlarına yalnız kovalamacalar sırasında ya da savaş anında binilirmiş ve işleri bitince de ırmak boyuna götürülür, itinayla yıkanıp tımarlanırlarmış. Pawnee delikanlı, benekli atı gördüğünde tam aradığı gibi bir şey olduğuna karar vermiş. Avcı hayvanı Birden Kulübesi'ne götürmüş, koşumlarını çıkartarak ipini kadınının eline vererek çadırına girmiş. Bunun üzerine Pawnee yapacağı şeye karar vermiş. Dağdan aşağıya köye doğru inmeye başlamış ve doğru etleri atların sırtından indirmekte olan kadınların yanına gitmiş. Onların üstüne doğru yürüyerek benekli atın ve yük beygirlerinden birinin iplerini kavramış. Kadınlar akrabalarından birinin benekli atı ırmağa götürmek üzere geldiğinden emin geri çekilmişler. Pawnee Cheyenne dilini bilmiyormuş ama alçak sesle bir şeyler mırıldanarak atı aldığı gibi ırmağa doğru yürümeye başlamış. Irmağın kıyısına varır varmaz gözlerden ırak olduğuna emin bir şekilde benekli atın sırtına atladığı gibi gündüz gözüyle Cheyenne kampından çaldığı iki atla birlikte gözlerden yitip gitmiş. 1880 yıllarında George Bird Greenell tarafından derlenen bir hikayeden alınmıştır. Bakire Savaşçı, Oneidia. Çok zaman önce, daha beyazlar bu kıtaya gelmeden önce, Onedia halkı eski düşmanları Mingolar tarafından saldırıya uğramış. İstilacılar Onedia köylerine saldırıyor, çitlerini yıkıp parçalıyor, uzun evlerini ateşe veriyor, ekili arazilerini çiğniyor, mısır tarlalarını talan ediyor, büyük küçük demeden erkekleri ve çocukları öldürüyor, kadınları ve kızları kaldırıyorlarmış. Mingolara karşı koymak olanaksızmış çünkü kum taneleri göl kenarındaki çakıl taşları kadar kalabalıklarmış. Onedia köyleri terk edilmiş, tarlaları bakımsız, yanmış evleri kapkara bir haldeymiş. Erkekler kadınları, yaşlıları ve çocukları ormanın derinliklerine kaçırıp, kayalıkların arasında mağaralarda ya da ıssız dağlardaki gizli yerlerde saklamışlar. Mingolar, kurbanlarını yana yakıla aramışlarsa da bir türlü ele geçirememişler. Uluruh bizzat kendisi yardım etmiş bu insanlara ve saklandıkları yerleri düşmanlarının gözünden saklayıp kamufle etmiş. Onedia halkı ulaşılması güç, sığınaklarında güvendeymişler ama açlıktan ölecek hale gelmişler. Saklayabildikleri bir parça yiyecek de kısa zamanda eriyip gitmiş. Ya saklandıkları yerde kalıp açlıktan ölecek ya da yiyecek aramak üzere yerlerinden çıkıp düşmanları tarafından keşfedileceklermiş. Cengaver reisler ve bilgi kişiler toplanıp tartışmışlar ama çıkar bir yol bulamamışlar. Derken mecliste genç bir kız ortaya atılarak iyi ruhların düşlerine girdiğini ve ona Onedia'yı nasıl kurtarabileceğini gösterdiklerini söylemiş. Kızın adı Alicupsio'ymuş ve halkı için canını vermekten hiç korkmuyormuş. Alicupsio meclisi yüksek, dik mi dik bir tepenin üstünde saklanmaktayız. Yukarımızda dağ, kocaman kayalar ve keskin ağır taşlarla kaplı. Siz savaşçılar yerinizden kıpırdamadan durup izleyin. Ben Mingoların yanına gidecek ve onları hepsinin ezilip yok edilebilecekleri yere dağın eteklerine çekeceğim demiş. Reisler, bilge kişiler ve cengaverler hayretler içinde kıza kulak vermişler. Bilgelerin en yaşlısı boynuna beyaz ve mor renkli örgü kuşaklar dolayarak onu onurlandırmış. Alicupsio, ulu ruh seni kutsadı, sana cesaret ve bilgelik verdi demiş. Bizler halkın seni asla unutmayacağız. Kız bütün gece boyunca gizli bir patikadan yürüyerek yükseklerden düzlüğe ormana inmiş. Mingo izcileri sanki kaybolmuş gibi ormanda ortalarda gezinirken onu bulmuşlar. Onu alıp artık kendi kampları olan eski yanık yıkık terk edilmiş köyüne götürmüşler. Onu reislerinin huzuruna çıkartmışlar. Reis bize halkının saklandığı yeri göster diye emretmiş. Bunu yapacak olursan seni kabilemize kabul ederiz ve böylece kazananların saflarına katılmış olursun. Kabul etmezsen seni kazığa bağlar, işkence yaparız ona göre. Alicupsio, size yolu göstermeyeceğim diye karşılık vermiş. Mingolar, onu yanık bir ağacın gövdesine bağlayarak, göreneklerince ateşli işkence yapmışlar. Vahşi Mingolar bile, onun bu işkencelere karşı gösterdiği dayanıklılığa şaşırıp kalmış. Sonunda Alicupsio, güya işkenceler karşısında dize gelir gibi yaparak, artık canımı yakmayın, yeter diye bağırmış. Size yolu göstereceğim. Tekrar gece olduğunda Mingolar kızın ellerini arkasına bağlayarak onu önlerine katmışlar ve yola çıkmışlar. Sakın bizi kandırmaya kalkmayasın diye de uyarmışlar kızı. En ufak bir şüpheli canını alırız senin. Silahlarını çekmiş iki cengaverin ortasında Alicupsio öne geçmiş. Kalabalık Mingo savaşçıları çalıların ve sarp kayalıkların arasından geçerek rüzgarlı patikaları ve geyik izlerini takip ederek ta katıksız granitten oluşmuş yalçın tepenin önüne varana dek sessizce arkasından gitmişler onun. Alçak sesle Mingo savaşçıları yaklaşın yanıma demiş. Etrafıma toplanın. Onedalar yukarıda kendilerini güven içinde zannederek uyumaktalar. Size yukarı çıkan gizli geçidi göstereceğim. Mingolar saplarını sıklaştırarak kalabalık bir halde ortada kızın etrafında toplanmışlar. Bunun üzerine Alicupsio canhıraş bir sesle Onedalar, düşman işte burada, yok edin onları diye bağırmış. Büyük kaya kitleleri ve ağır keskin taş parçaları üzerlerine yağmadan önce kızı vurmaya ancak zaman bulabilmiş Mingolar. Kaçmalarına hiç fırsat olmamış. Sanki dağın kendisi başlarına yıkılmış, onları altında ezip gömerek. Orada o kadar çok Mingo savaşçısı can vermiş ki geriye kalanlar Onedaların vatanını talan etmekten vazgeçip geriye kendi av sahalarına çekilmişler. Bir daha asla Alicupsio'nun halkıyla savaşmamışlar. Bu kızın cesaret ve fedakarlığın hikayesi yıllar boyu ne zaman Onedalar kamp ateşi başında toplansalar anlatılıp durulmuş ve Onedalar bu dünya üzerinde yaşadıkları sürece de babadan oğula, dededen toruna aktarıla gelecektir. Ulu Gizem, Ali Kıpsiyon'un saçlarını, Oneidalar'ın kuşan saçlar dedikleri ve iyi bir büyü olan Füren Kasman'ına dönüştürmüş. Bedeninden ise bugüne kadar halkı tarafından cesur kadının kanı diye adlandırılmış olan hanım elleri fışkırmış. 1902 yılında W.W. Canfield tarafından anlatılan bir versiyondan alınmıştır. Courthouse Rock'ın kuşatılması, White River Sioux. Nebraska, yemyeşil, düzgür ova, ucu bucağı olmayan bir mısır bölgesidir. Her bir yerde çiftlikler ve silolar vardır ve toprak hiçbir şekilde batıya benzemez. Ama gün batımına doğru yürüdükçe adeta ovanın toprağından fışkıran üç devasa kayaya rastlarsınız. İlk karşınıza çıkan ovada dev bir iğne ucu gibi yükselen Chimney Rock'tur. Bu Oregon yolu boyunca kapalı arabalarında batıya ya da daha da güneye yönelip Colorado'nun altın tarlalarına doğru giden göçebeler için bir sınır taşı niteliğindedir. Sonra yolunuza ikizler, Courthouse Rock ve Jailhouse Rock çıkar. Sarımsak renkte bir görünüme sahip bu kayalar, avize ağacı denen bir tür kaktüs bitkileriyle ve adaşayı çalılarıyla kaplıdır. Kayaların yüzeyinde çamur yuvalanmıştır. Bu ikizlerden birine tırmandığınız takdirde ovaya hakim muhteşem bir manzara ile karşı karşıya kalırsınız. Ve bu ovaların batıya doğru sürüp giden uzantılarında batılı Sioux'ların yurdu Nebraska'nın tebeşirli ve kumlu tepeleri yükselir. Çok zaman önce bir Sioux savaşçı grubu Courthouse yakınlarında bir Pahani savaşçı grubuna sürpriz bir baskın yapar. Biz Sioux'lar daha önce çok kereler Pahanilerle savaşmıştır. Beyazlar biz gibi vatanları daha da doğuda, büyük göller civarında olan halkları batıya doğru diğer kabilelerin ab sahalarına doğru sürmüştür. Belki de Pahaniler bizden çok çok zaman önce oradaydılar, kim bilir. Ama öyle veya böyle aynı sürüleri avlamakta ve tabii olarak bu yüzden de çatışmaktaymışız. Sanırım o sıralar Pahanilerden sayıca çok üstün olduğumuzdan zavallılar kendilerini kurtarmak amacıyla Courthouse Rock'ın tepelerine çekilmiş olmalıydılar. Courthouse Rock'ın üç cephesi tıpkı bir gökdelenin kenarları gibi dimdikti. Buraya kimse tırmanamazdı. Yalnızca dördüncü cephesinde insanların tırmanmasına uygun bir patika vardı ve burası sadece birkaç gürültek savaşçı tarafından kolayca savunulabilirdi. Böylece Pahaniler kayanın tepesinde, Sioux'lar ise Courthouse Rock'un dibindeymişler. Sioux reisi savaşçılarına, "Bunu zorlamanın bir anlamı yok," demiş. Bu dar patikadan her seferinde yalnızca üç ya da dört adam çıkabilir olduğundan, kadın ya da çocuklar bile rahatlıkla savunabilir o tepeyi. Ama Pahanilerin içecek su kıtlığı olduğu bir gerçek. Pek yakında suları bitecektir. Ya orada kalıp açlık ve susuzluktan ölecekler ya da ovaya inip bizimle savaşacaklardır. Aşağıya indiklerinde onları öldürüp pek çok şeref kazanabiliriz. Sioux'lar tepenin dibinde konuşlanıp beklemeye başlamışlar. Sioux reisinin de umduğu gibi Pahaniler tepede açlık ve susuzluk çekmeye başlamışlar. Zayıf düşmeye başlamışlar. Pek umutsuz bir halde de olsalar kafasını kullanabilen bir reisleri varmış. Kayanın diğer üç cephesinin tırmanılması olanaksız olduğunun, bir insanın inebilmesi için kuş olması gerektiğini farkındaymış. Ancak bu dimdik yamaçlardan bir tanesinde kayanın yüzeyinde yuvarlak bir çıkıntı varmış. Buna bir ip bağlarsak kendimizi pekala aşağıya sallandırabiliriz sanırım diye düşünmüş. Ama bu çıkıntı bir kemende tutturabilmek için fazlaca kaygan, yuvarlak ve genişmiş. Bunun üzerine Pahani reisi bıçağıyla kayanın üzerinde bir çentik açmaya çalışmış. Kayanın bıçakla oyulabilecek kadar yumuşak olduğunu fark eden reis, büyük bir sabırla çıkıntının üzerinde bir çentik açmaya başlamış. O ve adamları, Sioux'lar yaptıkları işin farkına varmasınlar diye yalnızca geceleri çalışıyorlarmış. İki gece sonra açtıkları çentik yeterli derinliğe ulaşmış. Ellerindeki bütün meşin ipleri birbirine bağlayınca yere kadar ulaştığını görmüşler. Üçüncü gecede Pahani reisi ipi kayadaki çentiğe geçirmiş. Bütün gece boyunca çentiğin yeterliğini sınayıp durmuş. Bir aşağı, bir yukarı tırmanıp durarak. Bir sonraki ve dördüncü gecede adamlarına, işte oldu, önce gençler insin, demiş. Pahaniler, daha kalabalık olan ötekiler onların ipini tutabilsinler diye, önce gençler ve daha az beceriklilerle, daha yaşlı olanlar olmak üzere tek tek aşağıya inmişler. En son reis inmiş aşağı. Sioux'lar farkına bile varmamışlar olan bitenin. Bütün grup kaçmayı başarmış tepeden. Sioux'lar günler boyu tepenin dibinde bekleşip durmuşlar. Avları bittiğinden kendileri açlık çekmeye başlamışlar. En sonunda genç, gözü pek bir cengaver, yukarıdakilerin hepsi ölmüş olmalılar. Beklemekten usandım, yukarı çıkıp bir göz atacağım demiş. Patikadan yukarı tırmanıp da orada kimsenin olmadığını görünce ''Burada kimseler yok ki'' diye aşağıya seslenmiş. Bu sefer komik duruma düşenler Steve'larmış. Özellikle gerçek olduğunda gözü pek düşmanı öven hikayeleri anlatmak iyidir. Etrafta hiç kulak misafiri olan bir fahani var mı acaba? 1967 yılında Güney Dakota, Kızılderili yerleşim bölgesi Rosebud, White River bölgesinde Jenny Leading Cloud tarafından anlatılmış, Richard Erdos tarafından kaleme alınmıştır. Reis Romanos büyüsünü yitirir. White River Sioux. Lakota ve Cheyenne'lar ya da Sioux veya Cheyenne'ler uzun bir zaman iyi dost olmuşlardır. Çoğu zaman omuz omuza savaşmışlardır. Topraklarımızı çalmak amacıyla inşa edildiğinden biz Kızılderililerin Thieves Road, hırsız yolu diye adlandırdığımız Bozeman Road'da beyazlara karşı savaşmışlardır. Rosebud Irmağı'nda birlikte savaşmışlar ve iki kabile Büyük Little Big Horn Savaşı'nda Custer'ı yenmek için birleşmişlerdir. Hatta şimdilerde bile işkili bir yerde çıkan bir dalaşta Sioux'lar hep Cheyenne'lerin yanında olmuşlardır falan filan. Biz Sioux'lar Cheyenne'lerin ne kadar gözü pek savaşçılar olduğunu asla unutamayız. 100 yıl kadar önce Cheyenne'lerin, beyazların Romanos diye çağırdıkları ünlü bir savaş reisleri varmış. Suratında bir şairin acımasız ve kendini beğenmiş ifadesi varmış ve yaptığı işler dillere destanmış. Atının üstünde savaşlara hep arkasında sallanan uzun bir savaş başlığı ile girermiş. Kartal tüyleriyle pek kalın bir başlıkmış bu ve tüylerin her biri kahramanca yapılmış bir işi, düşmana karşı kazanılmış bir zaferin işaretiymiş. Romanos'un güçlü bir savaş büyüsü varmış ve başının arkasında saçlarına bağlı bir büyülü taş taşırmış hep. Savaşa çıkmadan önce savaş gömleğini Kustav Gopper, Amerika'ya has bir türlü yer sincabı, toprak altında yaşayan bir tür kemirgen, tozu serper, atını dolu tanesi motifleriyle boyarmış. Bütün bunlar, özellikle de büyülü taş, onu mermilerden korurmuş. Tabii mızrak, bıçak veya bir savaş baltasıyla öldürülebilirmiş ama bu asla bir mermi olamazmış. Ve göğüs göğüse çarpışmalarda kimse Romanos'un eline su dökemezmiş. Romanos'un büyüsünün bir sakıncası varmış. Yemek yerken asla metal hiçbir şeye dokunmaması gerekirmiş. Boynuz ya da tahtadan yapılma kaşık kullanması, tahta ya da toprak kaplardan yemek yemesi gerekirmiş. Yediği et beyazların kullandığı demir tencerelerde değil, ya bizon döşünde ya da toprak güveçte pişirilmeliymiş. Bir gün Romanos'un kulağına beyaz askerlerle Cheyenne savaşçıların kapıştığı haberi gelmiş. Savaş bir ileri bir geri gidip gelerek bütün gün sürmüş. Yollanan ileti koşup gelin bize yardım edin şeklindeymiş. Romanos derhal savaşçılarını bir araya toplamış. Alelacele yenilen yemek sırasında Romanos büyünün yasaklarını unutuvermiş. Demirden bir tencere içinde pişirilmiş bizon etini metal bir kaşık ve beyazlara ait çelik bir bıçakla yemiş. Beyaz askerler bir ırmağın ortasındaki kumdan adacığın üzerine bir kale yapmışlarmış. Siperlerin arkasından ateş ediyorlarmış ve Kızılderililerin okları ve ağızdan dolma tüfeklerinden daha seri ve uzağa ateş yapabilen yeni tip tüfekleri varmış. Cheyenne'ler durmadan hücum üstüne hücum yapıyorlarmış ama su yer yer atların sağrısına kadar yükseliyormuş ve nehir tabanı son derece karganmış. Düşmanla bir türlü yüz yüze gelemiyor, yoğun bir ateşle karşı karşıya kalıyorlarmış. Atakları püskürtülüyor, kayıpları ağır oluyormuş. Romanos en iyi giysilerini, savaş gömleğini ve tozluklarını giyerek savaşa hazırlanmış. En bıçkın atını dolu tanesi motifleriyle bezeyerek kendinin mermilerden koruyacak olan büyülü çakıl taşını da saçının arkasına bağlamış. Ama yaşlı bir savaşçı ileri çıkarak demir tencereden metal bir kaşık ve çelik bıçakla yemek yemiş bulunuyorsun. Büyünün gücü bitti artık. Bugün savaşmamalısın. Büyün yerine gelsin diye 4 gün boyunca ruhunu arındırmalısın demiş. Romanos ama savaş bugün demiş. Cengaverlerimin başında olmam gerekir. Ben öleceğim. Sonsuzluk yalnızca dağlara, taşlara mahsustur. Büyük tüylü başlığını başına geçirmiş, ölüm şarkısını söylemiş ve hücuma kalkmış. Beyazların kabak ağacından yapılmış siperlerine doğru atını sürerken göğsüne bir mermi yemiş. Atından düşer düşmez savaşçıları derhal onu yerden kaldırmışlar ve Cheyenne'ler reislerinin cansız bedenini alarak geri çekilmişler. Onu ölüm halinde onurlandırmak ve ona yakışır bir cenaze merasimi düzenlemek savaşa devam etmekten daha önemliymiş. Kaledeki askerler bütün gece boyunca Cheyenne'lerin ağıtlarını, kadınların zılgıtlarını dinlemişler. Büyük reis, Romanoz'un öldüğünün onlar da farkındaymış. Yaşadığı gibi ölmüş. İnsanlara bir reis gibi davranmanın ileri yaşlara kadar yaşayıp kocamaktan daha önemli olduğunu göstermiş. 1967 yılında South Dakota, Rosebud Kızılderili yerleşim bölgesi White River'da General Leading Club tarafından anlatılmış, Richard Erdos tarafından kaleme alınmıştır. 24. ayrımın sonu sayfa 344.